Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programının bu bölümünde Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı konuşacağız. Geçen haftaki programımızda Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı konuşmaya başlamıştık. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın gönderildiği kavimlerin bu hafta neden dolayı helak olduğunu konuşacağız. Hangi sebeplerden dolayı helak olduklarını konuşacağız. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Bizler de çok çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Siyer Mektebi programından Nebiler Silsilesi programına ve aralarda da Ramazan aylarında bizi kırmıyorsunuz. Geçen Ramazan Sahur Bereketi programında birlikteydik. Ondan önceki Ramazan yine Ramazan günlüğü programıyla yine hayatımızı, ibadetlerimizi, muamelatımızı ilgilendiren konuları sizden dinlemeye gayret ettik. Dinleyicilerimize buluşturmaya çalıştık. Hocam az önce de ifade ettiğimiz gibi geçen hafta biz Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı konuşmaya başladık.
Evet.
Ve dedik ki Hazreti Şuayb Aleyhisselam aslında İki kavme gelmiştir. Bu kavimlere başlıca tebliğ yaptığı hususlar Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın aslında günümüz problemi de olan alışverişteki hassasiyetlerimiz olmuştur dedik.
Evet.
İşte ticaret erbabının fahiş fiyat uygulaması, malı olduğundan daha iyi gösterip fazla fiyata satması veya alışverişteki farklı hileliklerden dolayı yine alıcı kısmından da baktığımızda alıcının farklı niyetlerle farklı şekillerde bu ticareti yapmasından kaynaklanan bir helak sebebi olduğunu söylemiştik. Bunları bu hafta bir kez daha toparlasak hocam.
İnşallah.
Başlıca sebepler nelerdir? Günümüzde de biz bu problemlerle karşı karşıyayız. Çarşıya pazara çıktığımızda, alışveriş yaptığımızda alışveriş için girdiğimiz dükkanların, marketlerin veya işte her neyse girdiğimiz yerin bu konuda hassas olmadığını, bir takım hilelikler yaptığını görebiliyoruz veya işte fahiş fiyat uyguladığını görebiliyoruz. Bu iki kavimin yapmış olduklarından biz neler çıkartacağız ki biz günümüz çarşı pazarını düzeltebilelim hocam? Buradan başlayalım, buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabi bu konu itibariyle Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın tabi kavminin Medyen ve Eyke halkının ticaretteki duruşları, durumları aslında günümüzü de bize ifade ediyor. Bu manada önce niçin helak oldular? Şöyle kısaca bir özetleyelim. Ardından da inşallah mevcut hal üzere helak sebeplerinin arkasından ticarette yaşadığımız bu olaylar, işte fiyat artışlarıdır, işte piyasada daha çok gabn-ı fahiş olarak İslam hukukunda ifadelendirilen fahiş fiyat uygulaması, bir malın hak etmediği değerin çok çok üzerinde satılması, hatta stoklanması, stokla birlikte para üzerine katlansın da kazanç çok olsun duruşu. Tabii bunların her birinin ayetlerde, hadislerde yeri var. Vakit kaldığınca inşallah oraya da değinelim.
Eyvallah.
Tabii önce şunu anlamak lazım. Hazreti Şuayb Aleyhisselam toplum içerisinde saygın ve insanlar tarafından itibarı olan bir insan. Ancak kendisine tebliğ vazifesi verildikten sonra onun üzerine toplumun atmış olduğu iftiralar, hatta yalancılıkla ithamlarına kadar ve seni içimizde istemiyoruz dercesine bir, hatta bunu da söyleyerek bir karşılık buldular. Bu şunu gösteriyor aslında. Toplum içerisinde ayetin ifadesiyle estağfirullah, kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi ayetiyle toplumda iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden, emri bil maruf ve nehyanil münker yapan insanlar bulunsun ayetiyle bu tür insanların var olması gerektiği ve bunun yanında da var olan insanlara takınılacak olan tavrı gösteriyor aslında. Buradan hareketle baktığımızda o toplum, tabi günümüze uyarlayarak düşündüğümüzde, itikadi bir takım bozukluklar içerisine girmişler. İtikattan kastımız amentu. Yani onlar amentü billahi kısmını putperestliğe, şirke çevirmişler ve heva heveslerini din edinmişler. Bu da kendi dinlerini, dinlerinin muamelatını, bugünün ifadesiyle İslam şartlarını bozmaya başlamış. Ne gibi? İşte amentü bozulunca, yani Allah'a iman bozulunca, tevhid akidesi bozulunca heva heves, yani kendi istekleri, arzuları öne geçmeye başlamış. Hatta biz çok para kazanmak istiyoruz ama sen buna mani oluyorsun demişler, hı hı, gelip de. Bu da gösteriyor ki imanla dünyadaki ve ahiretteki karşılığıyla, imanla dünya işleri birbiriyle iç içe, birbirini besliyor aslında. Birçok ayette biz Allah-u Teala'nın ticareti de emrederken imanla yan yana, hatta yüzüne bakmayacağı zümre diye Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifte izafe ettiği kişilerden bir tanesi ticaretini düzgün yapmayan tüccar olarak adlandırılıyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malı piyasaya süren kazanan kimsedir buyuruyor. Malı pahalıya satmak için bekleten, yani stokçuluğunu yapan, stoğunu yapan kimse Allah'ın lanetine uğramıştır diyor. İbn-i Mace hadisidir bu. Hı hı. Yine doğru tüccarın kıyamette arşın gölgesinde gölgeleneceğiyle ilgili rivayetler vardır. Hatta tacirler, bu tür tacirler, nebiler, sıddıklar, şehitlerle haşrolunacaktır diye Efendimizin müjdeleri vardır. Tabi bunu şunun için söylüyoruz. Dünya hayatımızdaki tezyinatın, yani güzelliklerin, ticaretteki güzelliklerin, komşuluk ilişkilerindeki, yani hayatın her alanındaki o muamelat güzelliklerinin imanla ve itikatla, artı ahirete imanla, oradaki cennet ve cehennem mükafatlarıyla alakası var. Yani kul imanı kendinde kavi tuttukça, güçlü tuttukça, burada dünya hayatı da aynı kalitede ve güzellikte, takvayla güzelleşmiş oluyor. Bu birincisi. İkincisi, bunun süreci ahlaki bozulmalara, yani toplumun ve ferdin ahlaken bozulmalarına kadar devam ediyor. Çünkü haramla beslendikçe haram artık bazı duyguları köreltiyor. Manevi hastalıkları konuşurken, kalbin manevi hastalıklarını konuşurken tedavi yöntemlerinde öncelikle helal gıda teklif ediliyor. Niçin? Çünkü kursağa girecek olan, mideye girecek olan helal olacak ki kan damarlarında helal gıda dolaşsın, helal dolaşsın ve o helal artık insanı yönetebilir hale gelsin, vücudun tamamını, evet, kaplamış hale gelsin.
Helal gıdadan ziyade hatta göz, tabii, nazarının olduğu gıdaların, tabii, bile vücuda girmemesi, tabii, konusunda büyüklerimizin tavsiyeleri var. Yani evet, sokakta işte bir o gıdayı alamayacak olan bir garibanın göz nazarı varsa,
kesinlikle,
o vücuda, kesinlikle, girdiğinde yine sıkıntı olabilir. Onun için kimsenin görmediği, reklam edilmeyen, işte böyle vitrinlerde sergilenmeyen ürünlerden almaya dikkat etmek, almaya çalışmak lazım diye tavsiyeler var.
Tabii burada şu çok önemli. Biz helal gıda derken tabii işin iki boyutuyla helalliğini konuşuyoruz. Bir, maddi helalliği var. Hı hı. İşte bunun haramdan kazanılmamış olmasıyla, haramlarla yapılmamış olması, işte içki gibi, hınzır eti gibi vesaire gibi şeylerden olmaması. Bir de bunun manevi haramlığı var. Sizin, hı, buyurduğunuz o taraf biraz daha işin takva tarafı.
Evet.
Biz tabii zamanında böyle inşaat işleriyle inşaatlarda çalışırken öğlenleri yemek yemek için bir şeyler ihtiyaç olurdu. Ustalarımız da biz çırakken bizi gönderirlerdi. Hmm. Hele bir gidin işte bir bakın ne var ne yok diye. Biz yaşça çok ihtiyacı insanlar değiliz. Bundan 30 sene öncesi, 35 sene öncesinden bahsediyorum hocam. Şuna şahit olurduk biz. Dükkanların önlerinde birer perde olurdu. Ve genelde yenilecek olan şeyler teşhir edilmezdi.
Hmm. Dükkanın arka kısmında olurdu.
Evet, dükkanın arka kısmında. Hele ki o alınması zor olan yiyecekler varsa, o yiyecekler dükkanın iç kısmında yapılırdı ve orada hazırlanıp paketlenir, servis edilirdi ya da içeride, hmm, yiyecek olanın önüne gönderilirdi. Bunları görürdük mesela. Biz bazen herhangi bir yiyeceğin o dükkanda satılıp satılmadığını dükkanın kapısını çalıp içeriye girip kasadaki ya da çalışan arkadaşa sormayınca öğrenemezdik. Hmm. O yiyecek orada yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Şimdi bu kadar ince bir dikkat vardı eskiden. Ya fakir fukaranın gözünün değmesi, ihtiyaç sahibinin alamamış olması ya da acıkan bir kimsenin gönlünün gözünün oraya akması kayması bir manevi bozukluğa sebebiyet veriyor. Teşhir ediliyor çokça. Şimdi devir öyle bir döndü ki, bu 30-40 yıl öyle bir hızlı bir dönüş oldu ki şimdi sokakta yapılıyor bunlar.
Evet.
Yani insanların gözünün önünde yapılıyor ve göz hakkı, eskilerin ifadesiyle bir evde bir börek piştiği zaman o tabaklara da konur. Yakınların burnuna kokusu gitmiştir diye. Komşu hakkı için, göz hakkı için, burun hakkı için, kulak hakkı için, ağız hakkı için de bir şeyler hazırlanır. Bunlar taksim edilirdi insanlara. Tabaklar içerisinde gönderilirdi. Şimdi öyle bir döneme dönüldü ki bunlar gönüller kayıyor, gözler kayıyor. Fakir fukara, toplum içerisinde ihtiyaç sahibi çok. Onlar olunca da tabii gıda burada manen bozulmaya başlıyor. O gıdayı, evet, da rahatlıkla tüketen insanlar tabii yavaş yavaş o düşünceyi zihninden çıkarmaya başlıyor. Yani o hassasiyeti de atmaya başlıyor. Evet.
Bu sefer ibadetlerde problemler başlıyor.
Tabii. İbadetlere... O da aynı. Bir şey gibi yani bir çorap söküğü deriz ya, ipin ucu kaçtığı zaman arkasından diğer ilmekleri teker teker çıkarıyor.
Evet.
Hatta öyle bir hale geliyor ki kişi de kronikleşiyor. Bu kronik hal o kişi üzerinde tedavisi olmayacak bir hastalığın savunulmasına kadar gidiyor. Yani ne var ki bunda canım diyor. Yani ben dışarıda almış yemişim. Herkes alsın yesin diyor. Yani artık orada fakir fukarayı düşünemez de oluyor. Yani buna ihtiyacı olan ya da fakir fukara olması şart da değil. O gün cebinde parası yoktur adamın. Alacak o günlük imkanı yoktur. Ama gönlüne düşmüştür, içine çekmiştir, canı çekmiştir. Böyle bir hak hakikat oluşuyor. O yüzden böyle bir yiyecek içecek vesaire tercih edilecekse herkesin ulaşabileceği şeyleri almak lazım zaruretse. Çokça dışarıda tercih etmemek lazım yemek yemeyi.
Evet.
Yenilecekse de böyle restoranların biraz daha iç köşeleri, kuytu köşeleri ya da bu tür yerleri teşvik etmek lazım. Hatta restoran işletmecilerine bunu biz bu hassasiyete sahip olarak teklif de etmeliyiz yani. Ya şu ocağı içeride yaksanız biraz daha olmaz mı? Ya da şuna bir perde çekseniz olmaz mı? Bak fakir fukara her ihtiyacı hissettiğine takdim edebiliyor musunuz, ikram edebiliyor musunuz diye sorsak. Ya böyle şeyler yapsak biraz ihtiyat olur diye düşünüyorum.
Eyvallah.
Ama şu bu hassasiyeti kaybediyoruz yani.
Dışarıda yemeği velev ki ihtiyaç oldu. Dışarıda kaldık. Evimize gidene kadar
tabii, mümkündür.
Yemek, yeme imkanı olmayacak. Eve gidene kadar sabredemeyeceğiz belki veya işte bazen böyle eşimizle dostumuzla bir şekilde böyle bir muhabbet ortamı oluşmasına vesile olması için böyle bir şeyler yapılabilir ama gideceğimiz dükkanın vitrininde sergilemiş olduğu ürünleri mutfağında yaparken kullandığı malzemelerin de helallik noktasında sağlıklı olmasını da tespit etmemiz lazım ki
tabii kesinlikle.
Yine yediğimiz lokmayı arkada dahi yesek, görünmeden dahi yesek yine bize eğer o konuda dikkat edilmezse zarar verebilir manevi anlamda.
Hocam hassasiyet bu.
Eyvallah. Yani besmeleli dükkanlara gitmek lazım.
Elbette. Onu besmeleli dükkanlar, besmeleli çalışanlar, besmeleli gıdaların olduğu. Yani bu şu anlamada gelmesin yani işte ne yapalım toplumu bu anlamda ayrıştıralım mı? Hayır. İhtiyatlı olalım, biraz daha naif olalım bu anlamda, biraz daha düşünelim. Çünkü yayıldıkça, gıda bozuldukça kan damarlarındaki o protein bozuluyor, o bozuldukça kan bozuluyor. Kan bozulunca vücudun her tarafındaki düşünceye kadar işler bozuluyor ve bu hassasiyeti kaybedip artık asıl ötekileştirmeyi ondan sonra yapmış oluyoruz.
Evet.
Ben yiyebiliyorum, var param yiyorum, senin de olsun, sen de ye havasına gelmiş oluyor bu iş. Ve ardından da o insanların başkasını düşünmeden hareket etmesine sebebiyet veriyor.
İnfak ortadan kalkıyor.
İnfak ortadan kalkıyor, fakir fukarayı gözetmek ortadan kalkıyor, hassasiyetler kalkıyor. Bu daha sonra komşuluk ilişkilerine sirayet ediyor. İşte aracınız otoparka park ederken bu iş sirayet ediyor. Dersinizi yaparken öğrencinizle bu iş sirayet ediyor. Ya da açarsınız bunu, iş yerinde bir tacir olarak düşünün, sirayet ediyor. İşte Hazreti Allah, Hazreti Şuayb'ı bu anlamda biraz önce söylediğimiz o en alt ince, naif noktadan başlayıp biraz daha kabalaşarak artık toplumu hiçleştirmekten öteye geçiyor. Aldatmaya kadar varan, bu aldatmayı yaparken de kendine meşru şartlar oluşturan bir yapıya bürünüyor. Yani hastalık bir anda gelmiyor. Bu çok az. Bu yavaş yavaş bozulmalarla oluyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz derslerde de böyle konuşmuştuk. Bir kurbağa deneyinden bahsedilir.
Evet.
İşte kurbağayı böyle bir kaynatmak istediğinizde, canlı canlı pişirmek istediğinizde suya attığınızda kaynar suda refleks gösterir ve suyun dışına atar kendisini. Ama suyun içerisine koyup kendisi içerisinde şöyle biraz keyiflice de yüzerken su hafif hafif ısınmaya başladığında
mayışır,
kaslar gevşer, artık bir kas hareketi yapmak istediğinde atlayamaz olur, haşlanır ve içerisinde kalır, çorba olur. Şimdi toplumu öyle hale getiriyorlar ki biz burada ihtiyatı kaybediyoruz. Bu ihtiyatı uyaranları da artık işte biraz önce söylediğimiz Hazreti Şuayb Aleyhisselam toplum içerisinde en sevilen, en itibar gören insanken toplum kendi heva hevesini estağfirullah efara eyte men ittehede ilahehu heva ayeti mucibince yani hiç hevasını, hevesini din edineni gördün mü hevasınca ne yapıyor bu sefer? Kendi beklentilerini doğrulaştırıp Efendimizin ifadesiyle ümmetimin imtihanı malla olacaktır. Ve o mala sahip olma, malın bana aittirini kabul ettirerek savunmaya da başlıyor. Karşısındaki insanın bir peygamber olduğunu da unutuyor. Yaptığı o tebliğin de Allah'ın vermiş olduğu tebliğ olduğunu umursamıyor. Yine aldatmaya devam ediyor. Yine barkodları şişirmeye devam ediyor. Yine faturaları artırmaya devam ediyor. Yine fiyatları kabartmaya devam ediyor. Aldığının çok çok üzerinde. Hatta toplumu bu anlamda müreffeh olacakken, rahatlayacakken yine daraltmaya ve sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Sadece bununla da kalmıyor. Elindeki ürünü paketliyor, stokluyor ya da piyasaya çıkarmıyor, depolarında saklıyor. Hatta depoda çürümesine razı oluyor. Buna rağmen saklıyor. Bir de tabii her helali alırken de düşünmek lazım. Helale vereceğimiz para kime gidiyor? Yani şimdi bu da işin bir diğer boyutu.
Şimdi bizim sözde helal diyebilir miyiz onu hocam?
Elbette, yani sözde helal. Normalde
şuraya getirmek istiyorum sözü. Çok özür diliyorum, lafınızı balla kestim. Şimdi görünüşte, yani yapılış itibarıyla, özü itibarıyla helal, evet, dediğimiz, evet, ama işte sizin de ifade ettiğiniz gibi finansmanı, evet, işte şu anda konuştuğumuz tek mesele, evet, işte Gazze'deki kardeşlerimize, evet, bomba olarak giden boykot ürünlerimiz var. Evet. Ürüne bakıyoruz. Evet. Ürün bizim helal dediğimiz malzemelerden yapılmış.
Evet.
Ama ondan kazanılan para işte Gazze'li kardeşlerimize bir bomba olarak, bir, evet, zulüm olarak gidiyor. Evet. Dolayısıyla buna da dikkat etmek lazım. Bundan bahsediyorsunuz.
Kesinlikle. Kastımız bu. Yani neticede biz ahireti, hesabı, yani dünya ahiret dengesini sağlamak istiyorsak, hani diyoruz ya işte Hazreti Şuayb Aleyhisselam toplumu içerisinde, hı-hı, helak olma sebeplerinden bir tanesi gasp, yol kesme ve kulaklarına riayet etmeme. Hı-hı. Şimdi maddeleri saydık biz geçtiğimiz derste. Evet. Burada inşallah böyle yeri geldikçe söyleyeceğiz. Şimdi burada biz bir kul hakkı gasp etmiyor gibiyiz. Belki birisinin yolunu kesmiyor gibiyiz ama neticede bizim Müslüman kardeşimize bir kurşun olarak dönecekse, bir bomba olarak dönecekse, o helalin helalliği de şüpheli olur orada manen. Yani tamam, kendisi haramla yapılmamıştır. Haramla inşa edilmiş. Mesela bir ceketten bahsedelim. Bir ceketin, hı hı, ipi domuz katkısı olmadıktan sonra, boyası olmadıktan sonra, vesairesi olmadıktan sonra, siz de maaşınızdan çektiğiniz alın terinizle, helalinizle gidip satın aldıktan sonra niye haram olsun du sorusu çıkar karşınıza. Ama buradaki asıl mesele o ürünün verilecek olan parası kime finanse ediliyor? Yani Müslüman bu anlamda sadece yedim içtimle değil, verdiği paranın da finans olarak nereye kaydına da dikkat etmesi gerekiyor. Bu bizim üzerimize bir vecibedir aslında.
Evet.
Bunu normalde sadece Gazze'miz özelinde bir finansın seyretmesi ya da finansın yönlendirilmesi olarak değil, bir Müslümanın, zaten Müslümanca çalışan insanların ürünlerine bu anlamda devamlı tevessül etmesi lazım. Evet. Müslümanca bu işi hareket eden. Velev ki bu işi yapan adam 5 vakit namazlı bir adam da olsa, haclı umreli bir adam da olsa, biz zekat verdiğini de bilsek, bu insan kalkıp o ürünü bize takdim ediyorsa yine ona itibar etmemek lazım. Yani onun Müslüman olması sattığı ürünün helalliğini göstermiyor bu manada.
Evet.
İşte A ürününü Erhan Hoca satıyor. Ama A ürünü satıldığı zaman ücreti karşılığında işte Gazze'ye bir kurşun olarak geri dönecek. Almayacaksınız hocam. Yani felancanın satmış olması da bu işi değiştirmiyor. Boykot bu anlamda ürünün arkasında duranla yapılır. Ürünün arkasında olanla yapılır. Tabii burada da şunu karıştırmamak lazım. Bu bir ticarettir. Ticarette burada bizim muhatabımız, asıl muhatabımız, asıl düşmanımız, onun arkasında Gazze'mize o bombaları yağdıran, o mermileri atan, o bölgede her türlü terörü kendince meşru gören Yahudilerdir, İsrail'dir, Beni İsrail topluluğudur. Ya biz kendi düşmanımızı bileceğiz. Yani Erhan Hoca ürünü satıyor, kabahat orada savaşacağım adam Erhan Hoca değildir. Benim buradaki cihadım o ürünün şahsıyladır ve o ürünün kim tarafından bana piyasa edildiğiyle arkasında duranladır, sermayeledir. Çünkü ticaret anlaşmaları vardır. Bunları görmezden gelmeyelim. Bunlar yıllık yapılır, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık. Buraları bilmiyoruz. O yüzden o tarafa girmiyoruz biz.
Yani dengelerin bozulmaması adına bazı şeyleri de,
evet,
beklemek lazım.
Tabii ki. Yani burada diyorsunuz. Bizim buradaki mücadelemiz ürünlerle, ürünün, hı-hı, sahibiyledir.
Evet.
Yani ürünü araya piyasa eden, sermaye eden kişi hedef olmamalıdır bu anlamda.
Yani şunu mu diyoruz hocam? Biraz güncel meselelere girmiş olduk, evet, ama şimdi bir mesele var önümüzde. Bir Gazze meselesi var. Tabii ki yıllardır var ama şu anda zulüm arttı. Bu olaylar öncesinde yapılmış olan bir ticaret anlaşmasını hemen kesin demek
tabii ki
çok usule uygun bir teklif veya beklenti değil.
Elbette
bunun
ki.
İçin bazı düzenler var, bazı oturmuş olan planlar var vesaire. Bunları beklemek lazım. Bunu yavaş yavaş yapmak lazım
ki.
Diyorsunuz.
Elbette ki. Bunu şuradan çıkarıyoruz. Yani nereden diyorsanız bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında var bunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayber'i kuşatıyor, Beni Kaynuka'yı kuşatıyor, Beni Nadir'i kuşatıyor, bakıyorsunuz Beni Kureyza'yı kuşatıyor. Ya bakıyorsunuz böyle Yahudilerle kılıç kılıca geldiği birçok yer var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toplum içerisinde bir ticari denge de oluşturuyor. Yani Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın bir toplumu tamamen tecrid etme diye bir uygulamasını biz görmüyoruz yapmış olduğu uygulamalarda. Ancak bizim burada kastettiğimiz şey, biz bunun alternatiflerini oluşturacağız. Efendimiz gibi yapacağız yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicrette yaptığı şey bir Müslüman çarşısı oluşturuyor. Yahudi çarşısını alternatif olarak bir Müslüman çarşısı oluşturuyor. O zaman Müslümana Müslümanca ticaretin yapıldığı bir Müslüman çarşısı
çarşıyı
lazım.
Hemen kapatın demiyor.
Çarşıyı kapatmıyor. Alternatif oluşturacaksınız. O çarşıyı elinize alacaksınız. Bu bir ekonomik kuvvettir. Onu elinize aldıktan sonra da gerekli mücadeleleri, müdahaleleri yapacaksınız. Yani alternatifsiz bu işe girdiğiniz zaman toplum şunu soracaktır. Ben ne yapayım başka diyecektir. Tabii bu bir bahane değil. Onu da hemen altını çizerek söyleyelim. Çünkü ihtiyaç dediğimiz şeyin karşılığı şimdi günümüzde lükse karşılık geliyor. Şimdi televizyonda reklamını görüyoruz. Bir deterjan markası. Bulaşık yıkıyor hanım abla karşımızda. Şimdi o kadar kirlenmiş ki o ürünle yıkamazsanız temizlenmeyecek intibağı veriliyor. Yani yediğin şey yemek. Orada sen biraz önce çorba içtin o tasın içerisinde. Ne kadar kirletmiş olabilirsin ki en mükemmel temizleyiciye ihtiyaç duyabilirsin. Yani toplumun bu olaya böyle bakması lazım. Bu gerçekten ihtiyaç mıdır? Yani biz bununla çok af buyurun hela taşı kaşımadık da temizlemedik yani. Bunun o kadar yıkanmaya ihtiyacı var mı? Ve onun alternatifi varken gidip yine o ürüne dönmek. Böyle bir hadise yaşadık birisiyle. Hocam ama diyor bardaklarım diyor çizik çizik oluyor diyor. E ne kaybedebilirsin yani? Bardağın çizik olmasını, yani çizilmiş bardaktan ya da hafif solmuş bir tabaktan yemek yemenin sana ne zararı var? Ya da o bardaktan su içmenin sana ne zararı var? Temiz mi? Temiz. Olay bitmiştir. Yani bunu ihtiyaç haline getiren ve ısrarla orada bu cafcaflı reklamlarla bize sunan insanlar bunlar. Bunu niye söyledik, bu kadar uzattık hocam? Bir duyarsızlık oluşturuluyor bizde. Aynı Şuayb Aleyhisselam toplumunda Hazreti Şuayb'ın karşısına geçip yeryüzünde fesat çıkardıkları halde fesatçı sizsiniz dedikleri gibi. Burada rahatsızlık duyuyorlar iman edenlerden. Yani müminler bu anlamda Hazreti Şuayb'ın vermiş olduğu o tekliflere razıyken onlar onları zayıf görüp siz de nesiniz, ne kadar yeriniz var, ne kadar ücretiniz var, ne kadar paranız var, siz piyasaya ne kadar hakimsiniz deyip itirazlarla karşısına çıkıyorlar ve kendilerince bir kar belirliyorlar. O karı zarara düşmemek için meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Yapılan her türlü uyarıyı reddediyorlar, kabul etmiyorlar. Peygamberin yolundan uzaklaşıyorlar. Yani bizim Müslüman olarak bir ticaret ahlakı oluşturmamız gerekiyor toplum içerisinde. Tabii bunu hep de hani böyle klişe bir söz vardır, devletten beklemek. Bunu hep devletten beklememek lazım. Çünkü devletin muhatapları fertlerdir. Biz fert olarak o kaliteyi yakaladığımızda o fert topluma dönecektir. O toplum devlete dönecektir. O devlet bütün İslam ümmetini kapsayacak bir devlet olacaktır. Yani biz fert olarak düzelmeyince kanunla, yasayla, nizamla, tasarıyla bu olacak işler değil bunlar. Yani herkesin başına birer polis konulmaz. İnsanın polisi kalbindedir. O da imandır, takvadır.
Vicdandır.
Vicdandır. Yani Allah için Allah'a sığınmaktır. Çünkü o ticaretin karşılığında aldatması varsa, insanlara karşı haramı helalleştiriyorsa ya da başka türlü bir düzen kurmaya çalışıyorsa bunun bir hesabı olacağını bilmeli. Ölecek, ahiret var, tefekkürü mevt yapacak. Diyecek ki ben öleceğim, bunun hesabını vereceğim. Bir kulun hakkıyla ahirete varacağım. Şehit de olsam cennete giremeyeceğim. Ben ne haldeyim deyip kendi derdine düşmesi lazım insanın. Yani sadece bunu bir tüccar bandında piyasaya ürün sürüp satarken değil, o ticareti yapan kimse, yani alışverişi yapan kimse olarak da, yani bir tüketici olarak da ne yapması lazım? O dikkati üzerine alması lazım. Çünkü neme lazımcı davrandığı zaman, yani olayı tamamen iktisadi bir yöne sürüklediği zaman ne yapmış oluyor bu sefer? Toplumun her türlü halini ahlaken bozmuş oluyor.
Evet.
Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın yine biz görüyoruz. Ticaretlerini aldatma üzere kuran bir topluluğa emrettiği zaman velilül mutaffifin, o noktada siz terazinizi düzgün tartın, alırken dikkat edin, satarken dikkat edin, yani kendine yapılmasını istemediğini mümin kardeşine yapma. Başkası seni aldatınca nasıl ki zoruna gidiyor, bozuluyorsun, başkasını da aldatma. Bu anlamda ikazları dinlemek lazım. Çünkü müminlerin bu anlamda bu bir dindir, dine sahip çıkması gerekiyor. Olmayınca ne oluyor? Allah-u Teala yine her iki kavimde aynı ticaretteki yapmış oldukları sahtekarlıklarla, ticarette yapmış oldukları aldatmalarla helaka sebebiyet oldular. Yine Medyen ve Eyke bu anlamda ayrı ayrı musibetlere uğruyorlar. Eyvallah.
Önümüzdeki hafta nasip olursa hocam, bu iki kavmin nasıl helak olduğunu konuşalım.
Peki.
Ve buradan yola çıkarak bizim artık bu hususta kendimizi biraz daha çeki düzen noktasında toparlamamız gerektiğini bir kez daha i̇nşallah. Hissetmiş, hissettirmiş olalım inşallah. Çok çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun hocam.
Sizler
çok çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programındayız. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'dan bahsettik ve bahsetmeye de devam edeceğiz. Medyen ve Heyke. Çok özür diliyorum. Bu kabilelerin hangi sebeplerden dolayı helak olduğunu konuştuk ki günümüz problemlerinden de bir problem bu meseleler. Gerçi her bir mesele, yani biz Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar olan peygamberleri konuşuyoruz ve yine Peygamber Efendimizin hayatını konuştuk Siyer Mektebi programında. Buradaki her bir peygamberin hayatındaki her bir mesele aslında günümüz problemleri, günümüz meseleleri. Çünkü insan aynı insan, şeytan aynı şeytan,
aynı şeytan
hocam. Dolayısıyla problemlerimiz, dertlerimiz hep aynı ve bu hayatlar, Nebiler silsilesindeki konuştuğumuz peygamberlerin hayatları da bize yol gösteren hayatlar. Dolayısıyla bizler de buradan yola çıkarak ibret almaya ve bu hayatlardan kendi hayatımızda paylar çıkartmaya gayret ediyoruz. Bu meseleyi de yine konuşmaya devam edeceğiz. Alışverişle alakalı, alışveriş ahlakıyla alakalı bu konuları konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.